Ayrım 17.
Aynı Allah hepsini yere sererdi. Hiç öyle kendini bırakır da damarlarını kestirir miydi? Ya o bahçıvanlar? Belki de Şef Kefsal Sultan onları oğlumu öldürmeleri için yolladı. Ama ben onları Feriye Sarayı'na sokmadım ki. Üçü de aslanımın canını teslim ederken odaya girdi. Allah hakkı için ben doğruyu söylerim. Onların hiçbir suçu yoktur. Çok üzülüyorum, kahroluyorum. Fahri Bey'in ve onların suçsuz olduklarını haykıramadım. Beni saraydan dışarı çıkartmadılar. Çıksam da ne yapacaktım? Yıldız Sarayı'na beni sokarlar mıydı? Mahkemede konuşabilir miydim? Beni yine eskisi gibi götürüp kapatırlardı. Yine türlü işkence görürdüm. Ama çok şükür Sultan Hamid idam cezalarını ömür boyu hapse çevirdi de suçsuz insanlar canlarını kurtardılar. Pertev Nihal Sultan'ın anlattıklarından Rebiya hiçbir şey anlamıyor ama dikkatle kendisini dinliyordu. Yıllar sonra bu son görüşmeyi anımsayacak ama belliğinde görüntülerden başka bir şey kalmamış olmasına çok üzülecektir. Bu veda ziyareti böyle sona erdi. İki kadın yine birbirlerine sarılıp öpüştüler. İkisinin de gözleri yaşlıydı. Meyyali, en kısa zamanda Adana'dan döneceğim. Yine birlikte olacağız. Beni ilginizden ve sevginizden yoksun bırakmayın dedi. Pertev Nihal Sultan, yok kızım diye karşılık verdi. Yaşım 70'i buldu. Artık bir daha görüşmemiz kısmet olmayacak. Çok saltanatlı günler gördüm. 5 padişahın dönemine tanık oldum. Beni de çocukken senin gibi Çerkesistan'dan alıp getirmişlerdi. Allah'ın talihli kuluymuşum, hem padişah karısı oldum hem de padişah anası. Bunca sevap işledim, cami, okul, hayret, çeşme yaptırdım, vakıflar kurdum. Artık gözlerim açık gitmeyecek ama aslanımın ölümüne sebep olanları da hiç affetmeyeceğim. Sen daha iyi günler göreceksin. Benim çektiklerimi Allah kimselere çektirmesin. Yolun açık olsun kızım. Gerçekten de Pertev Nihal Sultan o günlerden sonra çok yaşamadı. 4 Şubat 1883'te öldü ve Aksaray'da yaptırdığı Valide Camii'nin yanındaki türbeye gömüldü. Hasan Hilmi Bey'in atandığı İçer Mutasarrıflığı o zamanlar Adana vilayetine bağlı 4 mutasarrıflıktan biriydi. Adana Merkez Vilayeti, Kozan, Payas ve İçer. İçer Mutasarrıflığı'nın alanı geniş bir bölgeyi kaplıyordu. Mersin, Silifke, Ermenak, Gülnar, Mut ve Anamur gibi kazalar İçel'e bağlıydı. O dönemde Adana valisi de ünlü Abidin Paşa'ydı. Daha önceleri Diyarbakır, Elazığ ve Sivas'ta valilik, 3 ay kadar da Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Çağının en aydın kişilerinden biriydi. Arapça, Farsça, Arnavutça, Eski Yunanca, Rumca, Fransızca ve İtalyanca bilirdi. Rumca şiirler yazmış, Mesnevi'yi de dilimize çevirmişti. Abdülhamit Abidin Paşa'yı İstanbul'dan uzaklaştırmak için Adana'ya göndermişti. Hasan Hilmi Bey ile Abidin Paşa arasında büyük bir dostluk kuruldu. Zaman zaman Hasan Hilmi Bey Meyyale Hanım ve kızı Rebiya ile birlikte Adana'da Abidin Paşalara gidiyor ve birkaç gün onlara konuk oluyordu. Bu gezilerde Hasan Hilmi Bey Adana valisinin geniş kültüründen yararlanıyor, Hasan Bey de Abidin Paşa'ya mabeyindeki oyunlar konusunda bilgi veriyordu. Vali ile mutasarrıf baş başa konuşurlarken çocuklar da çiftlikte oynuyorlardı. Abidin Paşa'nın oğlu Rasih Bey, Abidin Dino'nun babası, Rasih Nuri İleri'nin dedesi. O zamanlar 8-10 yaşlarındaydı. Rebiya Hanım ise 4-5. Bir keresinde Rasih Bey fesine su doldurup Rebiya Hanım'a içirmişti. Bu çocukluk anısı yıllarca anlatıldı. Hasan Hilmi Bey içeride ancak 2 yıl kaldı. Günün birinde kendisini Yozgat mutasarrıflığına atadılar. Oysa Abidin Paşa Hasan Hilmi Bey'den ayrılmak istemiyordu. Neden içeriden alındığını hiç anlayamadı. Olsa olsa jurnalciliğe kurban gitmişti. Gerçekten de iki aydın devlet adamının sık sık bir araya gelip memleket sorunlarını tartışmaları saraya jurnal edilmiş ve Abdülhamit bu yüzden İçer Mutasarrıfını Yozgat'a göndermişti. Yozgat o dönemde Ankara valiliğine bağlı bir mutasarrıflıktı. Hasan Hilmi orada ancak 1 yıl kalabildi. Oradan da kendisini Canik'e gönderdiler. Oradan Kütahya'ya, oradan da vali olarak Mamrü Tilaziz'e, yani bugünkü Elazığ'a. Orası tam bir sürgün yeriydi. Hasan Hilmi Bey neden oradan oraya sürüldüğünü bir türlü anlayamıyordu. Bunların nedeni herhalde bir zamanlar Abdülaziz'e ve Valide Sultan'a yakınlığıydı. Çoluk çocuk taşra kentlerinde perişan oluyorlardı. Hele Meyyali Hanım yıllardan beri İstanbul'dan uzakta yaşamaktan çok bıkmıştı. 4 yıl Elazığ'da kalmak Hasan Hilmi'nin canına tak etmişti. Günün birinde dahiliye nezaretini bir telgraf göndererek Elazığ'ın havasıyla uyuşamadığı için başka bir göreve alınmasını istedi. Sen misin bunu isteyen? Vali Bey derhal azledildi. Maaşı da 15 bin kuruştan 5 bin kuruşa düşürülerek İstanbul'a çağrıldı. Meyyali Hanım İstanbul'a dönmekten çok mutluydu. Yine Nişantaşı'ndaki konakta oturuyorlardı. Zaten bütün ünlü paşalar ve sadrazamlar hep o semtte yaşıyorlardı. Kimler yoktu ki? Kıbrıslı Sadrazam Kamil Paşa, Kürt Said Paşa, Şapur Said Paşa, Tunuslu Hayrettin Paşa, Tophane Müşiri Zeki Paşa, Sadrazam Halil Rıfat Paşa, Mehmet Celalettin Paşa. Hasan Hilmi Paşa'nın görevden azledilmesinin ve maaşının da 5 bin kuruş indirilmesinin Meyyali Hanım için hiç önemi yoktu. O sonunda İstanbul'a kavuşmuştu ya, önemli olan buydu. İstanbul'dan uzakta geçen bu 12 yıllık dönemde Meyyali Hanım'ın Rebiya'dan son 3 kızı daha olmuş, Makbule, Seniye, Nazmiye ve aile kalabalıklaşmıştı. Cezalı gibi 6 ay bekletildikten sonra Hasan Hilmi Bey'in Konya'ya tayini çıktı. Bütün konak halkı yine seferi duruma geçip Konya'ya taşındı. Meyyali Hanım'ın bu işe pek sevindiği söylenemez. İstanbul'daki çevresinden ayrılmasının acısı yine içine çöktü. Hasan Hilmi Bey ise Konya'yı bir sürgün yeri olarak görmüyor ve saray ilişkilerini düzelttiğine inanıyordu. Konya valiliği döneminde de Hasan Hilmi Bey'in başına yeni dertler açıldı. Çünkü Mabey'in başkatibi Ahmet Süreyya Paşa'dan bir mektup aldı. Süreyya Paşa dürüstlüğüyle tanınmış, iyi eğitim görmüş, zarif bir insandı. Ama Hasan Hilmi Bey'den istediği şey akla gelebilecek türden bir şey değildi. Başkatip sarayda hizmet görmek üzere Çerkez göçmen kızlar istiyordu. Demek ki valilerin görevleri arasında saraya kız bulmak da vardı. Hasan Hilmi Bey hırsından deli oldu. Bu nasıl bir istekti? Başkatip mektubunda kızların yaşlarının 14'ün üstünde olmasını, Türkçeyi iyi öğrenmemiş olmalarını, Türk adetlerini bilmemelerini, sağlıklı, güzel, sarı saçlı ve mavi gözlü olmalarını istiyordu. Köle ticareti yasaklandığı için artık İstanbul'da köle bulunamıyor ve hünkâr validen saraya kız bulmasını istiyordu. Hasan Hilmi Bey böyle bir görev yapmayı bir türlü onuruna yediremiyor ve başkatibi kibar bir dille oyalamaya ve aldatmaya çalışıyordu ama hünkâr mutlaka Çerkez cariye istediği için yapılacak bir şey yoktu. Ya benim görevim pezevenklik etmek değildir diyerek istifayı basacak ya da başkatibi oyalayacaktı. Başkatiple vali arasında uzun yazışmalar oldu, birbirlerine 20'ye yakın mektup ve şifreli telgraf gönderdiler. Başkatip 93 Savaşı denen 1876-77, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Kafkasya'dan kaçan göçmenlerin yerleştirildiği illerin valilerinden kız istiyordu. Hasan Hilmi bu mektuplardan Meyyali Hanım'a da söz edince eşi, "Çok istirham ederim Hasan Bey," dedi. "Biz böyle çirkin işlere karışmayalım, bunun vebali çok büyüktür. Kızlar anasız babasız kalır, perişan olurlar. Biz bunu sarayda çok gördük, yaşadık. Efendimiz Sultan Aziz Han'ın halinden sonra ne oldu? Bütün cariyeler kendilerine kaparamak zorunda kaldılar. Yarın Sultan Hamid tahttan inince yine aynı şey olur. Kızlar maazallah sokaklara dökülürler. Ama siz bu işe bulaşmayın. Hem böyle bir şey size hiç yakışır mı? Sizin şanınız, şöhretiniz var. Adınız yarın cariye tellalına çıkar, değil mi efendim?" Hasan Hilmi Bey eşine elbette çok hak veriyordu ama ne yapacaktı? İstenen nitelikte Çerkez kızı bulmak hiç de kolay değildi. Rusya ile savaş sona erdikten sonra göç azalmış ve yeni kızlar gelmez olmuştu. Gelenler de Türkçe öğrenmişler ve halkla kaynaşmışlardı. Ne var ki Adana'ya yerleştirilen göçmenler orada barınamayıp dağılmışlar, bir bölümü de Konya'ya gönderilmişti. Ama onların içinde de eli yüzü düzgün, sarı saçlı, mavi gözlü kızlara hiç rastlanmıyordu. Vali göçmenlerin yerleştikleri yerlere adamlar göndererek istenen nitelikte kızlar arattı. 2 kız bulundu. Babaları da kızları satmaya razı oldular ve kızlar İstanbul'a gönderildi. Gönderildi ama Ahmet Süreyya Paşa kızları beğenmemişti. "Bir daha saraya böyle çirkin kız göndermeyin," diye valiye bir tel çekti. Hasan Hilmi Bey de "bu kızlar iyi beslenir, iyi bakılırsa ve haftada 2 kez hamama gönderilirse çok güzel olurlar," diye yanıt verdi. İşler büsbütün güçleşti. Aracı olan köle satıcıları da türlü güçlükler çıkartarak kızların İstanbul'da çok iyi bakılacağı ve yılda iki kez analarını ve babalarını görmeleri için izin verileceği yolunda validen senet alıyorlardı. Hasan Hilmi Bey bu işi başından atmak için bu kez de Konya'da istenilen nitelikte kız bulunmadığını ama Sivas'ta, Adana'da ve Bursa'da daha güzel kızlar bulunabileceğini başkatibe yazdı. Ne var ki saray kızların Konya'da bulunmasında dayatıyordu. Sonunda vali şöyle bir çözüm önerdi. Miralay Mehmet Bey adında bir subay Çerkezce biliyor ve Çerkezleri iyi tanıyordu. Bu Mehmet Bey'e aranılan nitelikte iki kız resmi verilecek, o da Kafkasya'ya giderek saraya kız arayacaktı. Eğer istenilen nitelikte kızlar bulunursa Mehmet Bey'in rütbesi Miralaylık'tan Mirlivalı'a yükseltilecekti. Sonuç ne oldu? Kızlar bulundu mu? Mehmet Bey'in rütbesi bu yüksek pezevenklik hizmetleri sonucu yükseldi mi? Bilmiyoruz. 20. Hicaz'da Vali Ratip Paşa ve Hasan Paşa. Hasan Hilmi Bey, Konya'da görevde bulunduğu günlerin birinde Sadrazam Ahmet Cevdet Paşa'dan bir mektup aldı. Sadrazam bu mektubunda kendisinin Hicaz valiliğine atanması konusunda irade-i senliğe çıktığını ve yeni görevine gitmek için en kısa zamanda İstanbul'a dönmesi gerektiğini bildiriyordu. Konya valiliği birinci derecede bir valilikti. Ama Hicaz valiliği daha da önemliydi. Bu bir terfi sayılırdı. Hasan Hilmi Bey derhal aileyi ve eşyaları toparladı. 2 yıl içinde Konya'da birçok eşya alınmış ve yükler ağırlaşmıştı. Meyyali ve kızlar İstanbul'a döneceklerine seviniyorlar ama oradan Hicaz'a gitmeye hiç de can atmıyorlardı. Hasan Hilmi Bey ve ailesi bir hafta sonra 1 Mayıs günü Nişantaşı'ndaki konağa döndüler. Hasan Bey derhal sadarete giderek Ahmet Cevdet Paşa'yı ziyaret etti. Paşa kendisini kutladıktan sonra Hasan Bey dedi. Sizi çok önemli bir göreve gönderiyoruz. Hicaz'da durum çok gergin. Şerifler ve emirler arasında büyük çekişmeler var. Bu adamlar Mekke emirliğini ellerine geçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Devleti Aliye'nin otoritesi sarsılıyor. Oradaki vali ve kumandan Ahmet Ratip Paşa'yı geri almak zorunda kaldık. Sizin ne kadar başarılı, nazik ve kibar bir yönetici olduğunuzu biliyoruz. Padişah Efendimiz Mekke emiriyle valinin uyum içinde çalışmalarını istiyorlar. Siz devletin otoritesini sarsmadan bu esnekliği gösterebilirsiniz. Ay sonundan önce yola çıkmanız gerekiyor. İdari-i Mahsusa'nın, deniz yollarının, Bahri Cedid vapurunu özel olarak emrinize veriyoruz. Hemen hazırlıklarınızı tamamlayıp hareket gününüzü lütfen bana bildirin. Ahmet Cevat Paşa ile Hasan Hilmi Bey o zamana kadar hiçbir araya gelmemişlerdi. Cevat Paşa kendisinden 3 yaş küçüktü. İstanbul'da Mektebi Harbiye'yi bitirdikten sonra Osmanlı ordusunda önemli görevlerde bulunmuş, sonra da Girit'e olağanüstü kumandan ve vali olarak gönderilmiş ve başarılarından dolayı Abdülhamit önce kendisini müşir yapmış, sonra da sadrazamlığa getirmişti. Paşa Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca ve İtalyanca biliyordu. Kimyanın sanayide uygulanması ve telefon konularında da kitaplar yazmıştı. 5000 kitaplık büyük bir kütüphanesi vardı. Bunu İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne bağışladı. Çağının sorunlarını kavramış bir kişiydi. Hükümetin geniş yetkilere sahip olmasını savunuyordu. Paşa'nın bu düşüncelerini padişaha öyle bir yansıttılar ki o da bu adam kendisine darbe yapabilir diye paşayı sadrazamlıktan aldı ve Nişantaşı'ndaki evine kapattı. Ahmet Cevat Paşa 50 yaşında öldü. Kendisinden 3 yaş küçük kardeşi Şakir Paşa toplumda daha büyük ün kazandı. Şakir Paşa Cevat Şakir'in, Fahri Nissa Zeyd'in ve Aliye Berger'in babası ve Füreyya Koral'ın, Şirin ve Nejat Devrim'in büyük babasıydı. Hasan Hilmi Bey o görüşmede sadrazama karşı içinde büyük bir sevgi duydu. Dostça birbirlerinden ayrıldılar ve Hasan Bey hemen yol hazırlıklarına girişti. Hicaz valiliği o dönemde en önemli valiliklerden biriydi ve belalı bir işti. Hicaz, Kızıldeniz'in doğu kıyılarında Yemen'den Ürdün'e kadar uzanan Cidde'yi, Taif'i, Mekke'yi ve Medine'yi içine alan bir vilayetti. İslamiyet orada doğmuş, önce Emeviler sonra da Abbasiler bu topraklara büyük önem vermişlerdi. Daha sonra Memluklar Hicaz'ı ele geçirdiler. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı alınca Hicaz'da Osmanlı egemenliği altına girdi. Hicaz'ı ele geçirenler Mekke'yi yöneten emirliği yok etmeden kendi otoriteleri altına aldılar. Mekke emirleri Hazreti Ali'nin büyük oğlu Hasan'ın soyundan geliyordu. Aynı soydan gelen Berekat oğulları ile Şerif bin Avn ailesi arasında emirliği ele geçirmek için sonu gelmez çekişmeler oluyordu. 19. yüzyılın başında Arabistan'da bir de Vehhabi sorunu çıktı. Vehhabiler bölgenin en tutucu ve şeriatçı toplumlarından biriydi. 18. yüzyılda Riyad'ın bulunduğu Necid yaylasında Muhammed bin Abdülvehhab adında birinin yarattığı Vehhabilik, İslamiyet'i her türlü yeniliğe kapalı, koyu şeriatçı bir tarikat olarak ortaya çıktı. Necid emiri ya da sultanı olan Suudiler bu tarikatı bölgeye yaymaya çalıştılar. Necid sultanı 1808'de Mekke'yi ele geçirdi. Osmanlılar bundan hiç hoşlanmadılar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1813'te Mekke'yi işgal ederek Vehhabi egemenliğine son verdi ve Mekke yeniden Osmanlı yönetimine bağlandı. Vehhabiler Necid bölgesine çekildiler ve Arabistan'ın güneydoğu bölgelerine sarkmaya çalıştılar. 1869'da Süveyş kanalı açılınca Hicaz büyük bir önem kazandı. Vali ya da kumandan olarak Hicaz'a gönderilen Münşir Saffet Paşa, Hacı İzzet Paşa, Osman Nuri Paşa, Cemal Paşa ve Mehmet Kamil Paşa gibi yöneticiler Mekke emiri olmak için türlü entrikalar çeviren şeriflerin sorunlarını çözemediler. Hicaz'a atanan valiler kabile şeyhlerine ve başkanlarına çeşitli nişanlar, rütbeler ve armağanlar vererek onları kendilerine bağlamaya çalışırlardı. Onlar da valilere çeşitli hediyeler verirlerdi. Ne var ki emirlere, şeyhlere verilen hediyeler İstanbul'dan geliyor, onların verdikleri hediyeler ise devlete ulaşamıyor, valide kalıyordu. İngilizler Mekke emirlerini Abdülhamit'e karşı kışkırtarak bölgede güvensizlik yaratıyor ve işte halife bu ülkelerde huzuru ve güveni sağlayamadığı için hiçbir işe yaramaz. Halifeye boyun eğmek zorunda değilsiniz diyerek baş kaldırı tohumları saçıyorlardı. O sıralarda Abdülhamit Hicaz sorununa bir çözüm bulmak için kafasını Hicaz Demiryolu projesine taktı. Demiryolu yapılırsa hacı adayları yollarda bedevilerin ve eşkıyaların saldırısına uğramadan Mekke'ye gidecekler, ticaret ve ulaşım kolaylaşacak, bölge kalkınacak, sağlık sorunları çözülecek, asker hızla bölgeye ulaşabilecek ve Araplar artık Osmanlılara baş kaldırmayacaklardı. Abdülhamit Hicaz Demiryolu benim rüyamdır diyor da başka bir şey demiyordu. Arabistan petrolleri daha o zamanlar Abdülhamit'in rüyalarına girmiyordu. Abdülhamit zaman zaman Necid Kralı İbni Suud'u da Osmanlı çıkarlarını korumak için kullanmaya çalışıyor ama İbni Suud'un ileride Osmanlıların başına ne büyük bir bela kesileceğini bilmiyordu. İbni Suud 1926'da Mekke emirini kovarak Hicaz'ı ele geçirecek ve kendini Hicaz ve Suudi Arabistan Kralı ilan edecektir. Büyük Britanya Sömürge İmparatorluğu'nun Lawrence gibi ajanlar kullanarak yarattığı Suudi Arabistan Krallığı, daha sonraları Birleşik Amerika'nın hizmetine girdi. İşte o dönemde Hicaz'ın kazandığı önem üzerine Abdülhamit çok sevdiği ve tuttuğu bir kişiyi 1892'de Hicaz'a vali olarak göndermeye karar verdi. Abdülhamit'in bu sevgili kulu Ahmet Ratip Paşa'ydı. Ratip Paşa, Sinop'ta Osmanlı donanmasının Ruslar tarafından yakılmasını önleyemediği için Bolu'ya sürülen kaptanı Derya Mehmet Paşa'nın oğluydu. O da babası gibi denizciliğe heves etti, binbaşılığa yükseldi. Abdülhamit padişah olunca bu genç binbaşıyı yaveri harp olarak yanına aldı, bir süre sonra da Bahriye Nazırlığı'na getirdi. Ratip Paşa, Abdülhamit'in çok güvendiği bir kişiydi. Hicaz'da işler karışınca duruma çare bulmak için oraya Ratip Paşa'yı müşir rütbesiyle hem vali hem de kumandan olarak göndermeyi uygun buldu. Ratip Paşa Hicaz'da Arap emirlerini, şeyhleri ve şerifleri kısa zamanda kendine bağladı. Ama orada büyük çıkarlar çarpışıyor ve paralar dönüyordu. Abdülhamit 2 yıl sonra Ratip Paşa'yı görevinden almak zorunda kaldı ve yerine Hasan Hilmi Bey'i gönderdi. Kısa bir süre sonra da kendisini vezir yaptı. Hasan Hilmi Paşa Hicaz'da coşkuyla karşılandı. Birkaç gün sonra Mekke emiri, şerifler ve kabile başkanları elleri kolları yüklü olarak kendisini ziyarete geldiler. İstedikleri birçok şey vardı. Bunun içinde kesenin ağzını açmışlar, yeni valiye değer biçilmez altın ve mücevher sunuyorlardı. Hasan Paşa oraya geldiği zaman 44 yaşındaydı. Yaşamı boyunca hiç rüşvet almamış ve dürüstlüğüyle tanınmış bir yöneticiydi. ''Nedir bu altınlar, bu taşlar? Neden bunları bana vermek istiyorsunuz?'' diye soracak oldu. Emirler, ''Vali Paşa Hazretleri, burada gelenek böyledir.'' diye yanıt verdiler. Hasan Paşa, ''Beni buraya sizleri soymak için göndermediler. Çok şükür, devlet-i aliye bana maaşımı veriyor, yardımınıza ihtiyacım yok.'' diye altınları ve hediyeleri geri çevirdi. Emirler buz gibi oldular. Vali Paşa'nın bu davranışını hakaret saydılar. Birbirlerine baktılar, ne söyleyeceklerini bilmiyorlardı. Bu onlar için beklenmedik bir saygısızlıktı. İçlerinden en yaşlı olanı Paşa Hazretleri dedi. İşimizi güçleştiriyorsunuz. Sonunda burada bizim sözümüz geçer. Siz burada geçicisiniz. Biz 100 yıllardan beri bu topraklarda yaşıyoruz. Gerçek yönetim bizim elimizdedir. Siz bizimle baş edemezsiniz. Devlet-i Aliye sizi değil bizi tutmak zorunda kalır. Hasan Paşa hemen bir tezkere ile bunları hem Dahiliye Nazırı'na hem de Mabeyine bildirdi. Ama uzun zaman İstanbul'dan hiçbir tepki gelmedi. Emirler küstahlıklarını artırarak direnişe geçtiler. Hasan Paşa Mekke'ye hanımını ve 4 kızını da getirmişti. Vilayet konağında kalıyorlardı. Paşa'nın büyük kızı Rebiya artık evlenecek yaşa gelmişti. Damat olarak son aylarda Yaveran-ı Hazreti Şehriyari'den kolağası Ethem Edip Bey'in adı geçiyordu. Ethem Bey'in babası Şerif Paşa Bilecikli'ydi ve Şeyh Edebali'nin soyundan geliyordu. Abdülmecit'le aşağı yukarı aynı yaşlardaydı. Sultan Mecit, Şerif Paşa ile ailelerinin köklerindeki yakınlık dolayısıyla çok ilgilenerek onu padişah yaverliğine getirmiş ve uzun yıllar hiç yanından ayırmamıştı. Hatta bazı akşamlar içkisini ona ortak ettiği anlatılırdı. Sultan Mecit bir gün Şerif Paşa'ya, "Şerif Bey, acaba benim tatmadığım hiçbir zevk var mıdır?" diye sormuş ve o da padişaha şöyle karşılık vermişti. "Vardır padişah hazretleri. Sizden büyük bir kimsenin size iltifat etmesinin zevkini bilemezsiniz." Sultan Mecid'in ölümünden sonra Şerif Paşa orduya dönmüş, son olarak da Kayseri kumandanlığına getirilmişti. 3 çocuğu olmuş ve oğlu Ethem Bey'i Mektebi Sultaniye vermişti. Ama Ethem Bey Galatasaray'ı bitirmeden baba mesleğini seçerek Harbiye'ye girmiş ve oradan subay çıkmıştı. Hasan Paşa Ethem Bey'i İstanbul'da görüp beğenmiş ve damatlığa uygun bulmuştu. Söz kesildi ama Paşa Hicaz'a atanınca nikahın Mekke'de kıyılması kararlaştırıldı. Ethem Bey babası Şerif Paşa ve yakınlarıyla birlikte düğün için Mekke yolculuğuna çıkmak zorunda kaldılar. Rebiya Hanım Hasan Paşa'nın en büyük kızıydı. 1876'da 93 Savaşı denen Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıktığı yıl Nişantaşı'ndaki konakta doğmuştu. Anası ve babası Rebiya'nın üstüne titriyorlardı. O dönemde okula gitmesi söz konusu olamazdı. Konakta özel eğitim gördü, bir Fransız matmazelden çok iyi Fransızca öğrendi. Fransızca romanlar okudu. Çok duygulu, zarif bir kız olarak yetişti. Meyyale Hanım bir yandan da kızına saraydan esinlenerek piyano dersleri aldırdı. Rebiya o dönemin ünlü ailelerin kızlarıyla arkadaşlık ederek büyüdü. Bir kusuru vardı, çok alıngandı. Sık sık küser ama bunu kendi içinde saklamaya çalışırdı. 6 yaşındayken bir gün sofraya turfanda çilek gelmişti. Çileğe bayılıyordu, bol bol yedi. Yemeğin sonunda babası, "Rebiya Hanım," dedi. "Siz galiba çileği çok seviyorsunuz. Saydım, tam 21 çilek yediniz." Küçük Rebiya bu söze çok bozuldu. "Babam benim yediğim çilekleri sayıyor," diyerek yıllar boyu çilek yemedi. Rebiya büyüyünce de çok çalışkan, verici, yardımsever, nazik ve duygulu bir kız oldu. İşte artık evleniyordu. Rebiya ile Ethem Bey'in düğünleri öyle sıradan bir düğün olamazdı. Düğün vali konağında yapıldı. Mekke emiri, tüm vilayet erkanı, subaylar, Arap emirler hepsi oradaydı.